Ayrım 33.
Adam onu tanımıştı. Tüm utangaçlığı bir yana bıraktı. Dükkanda başkası var mı diye sağına soluna bile bakınmadı. Adamın yanına yaklaştı. Aynanın karşısında yaşadığı olayı tümüyle bir kez daha yaşadı. Orada söylediği sözcükleri birer birer yineledi. Adam dolu gözlerle onun yüzüne bakıyordu. Adam çok güzeldi, kendisi çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Muhteşem kalçalar bölümüne geldiğinde biraz duraksadı. Etekliyle oynamaya başladı. Çantasını sımsıkı tuttu ve konuşmasını baştan aldı. Adam ellerini iki yana açmış, size ne göstermemi istersiniz sevgili hanımefendi? Ama sevgili hanımefendi, size ne gösterebilirim sevgili hanımefendi deyip duruyordu. Kadının daha alçak sesle konuşmasını sağlamak için daha da yakınına geldi. Şimdi ağzı Treyzer'inkine çok yakın bir konumda açılıp kapanıyordu. Boyu boyuna tam tamına denkti. Kadın giderek sesini yükseltiyor, konuşma hızını artırıyordu. Tek bir sözcüğü bile unutmuyordu. Her biri patlayan bombalar gibi ağzından fırlıyordu. Çünkü soluğu zorla, irkilmeler halinde çıkıyordu. Üçüncü kez kalçalara geldiğinde etekliğini arkadan çözdü. Ama düşmesin diye çantasını sımsıkı etekliğe bastırdı. Satıcı korkudan sapsarı kesilmişti. Kadın her zamankinden daha yüksek sesle konuşuyor, kırmızı, terli yanaklarını adamınkilere sürtüyordu. Ah, kadının ne demek istediğini anlasaydı. Ne istediğini bilmiyordu ki. Şişman kollarından kavradı. Size ne gibi bir hizmette bulunabilirim sevgili hanımefendi diye gürledi. O sırada gene kalçalara gelmişti Treyze. Elleriyle kalçasını okşadı. Muhteşemdi. Ciyak ciyak bir sesle aa peki dedi. Hafif çömelerek adamın kolları düzeyine geldi. Adamdan daha şişmandı ve kendisine sarıldığını sanmıştı. Bu anda eteklik yere indi. Treyze bunu fark etti ve çok sevindi. Her şey büyük bir doğallık içinde gelişiyordu. Ama adamın direndiğini hissedince duyduğu aşırı sevincin ortasında birden bir korkuya kapıldı. Ve yüzsüzlüğümü hoş gör dedi kesik kesik. Pudanın sesiyle ama sevgili hanımefendi diyordu. Ama sevgili hanımefendi, ama sevgili hanımefendi. Sevgili hanımefendi dediği kendisiydi. Çevresinde başka sesler de çınladı. Onlar güzel değildi. İnsanlar bakıyordu. Baksınlardı, o saygıdeğer bir kadındı. Bay Puda utanıyordu. Kendini odan kurtarmaya çabaladı. Çekiliyor, çekiliyordu ama kadın onu bırakmıyordu. Elleri adamın arkasında ayrılmaz bir biçimde kenetlenmişti. Adam çırpınıyordu. Bir dakika sevgili hanımefendi. Rica ederim sevgili hanımefendi. Bırakınız beni sevgili hanımefendi. Başı adamın omzuna dayalıydı. Yanakları tereyağı gibiydi. Neden böyle utangaçtı peki? Kendisi utanmıyordu. Ellerini kessinlerdi isterlerse. Pudasını bırakmayacaktı. Güçlü bir el parmaklarını birer birer açtı ve Bay Puda'yı ansızın ondan ayırdı. Treyze sendeledi. Kollarının yeniyle gözlerini sildi. Rica ederim, böyle kaba bir adam gördünüz mü dedi ve ağlamasını, bağırmasını kesti. Güçlü el iri yarı bir kadına aitti. Bay Puda evlenmişti demek. Dükkanda kulakları sağır edici bir gürültü vardı. Treyze'nin gözleri yavaş yavaş yerde duran etekliğini indiğinde bunun nedenini anladı. Yanı başında bir yığın insan vardı. Parayla tutulmuş gibi gülüyorlardı. Duvarlar ve tavan titredi, eşyalar sallandı. Biri bağırdı, ambulans çağırın, bir başkası polis dedi. Bay Grob öfkeden kudurmuştu. Giysilerini eliyle süpürüyor, vatkalı omuzlarına ayrıca özen gösterirdi ve durmadan şu sözleri söylüyordu. Ahlakın da bir sınırı vardır sevgili hanımefendi. Giysisinin durumundan hoşnut kalınca lekelenmiş olan yanağını kurulamaya başladı. Yalnız ve yalnız Treyze ile o gülmüyorlardı. Onun kurtarıcısı ve annesi kuşkulu gözlerle kurtardığı adama bakıyordu. Bu olayın ardında bir aşk meselesi kokusu almıştı. Adama karşı ilgi duyduğundan polis çağırmaya daha çok istekliydi. Bu utanmaz yaratığa bir ders vermek gerekirdi. Adam alacağı dersi almıştı. Hem ayrıca açıkça hiçbir zaman söyleyemezdi ama hoş adamdı Grob. İş yaşamı sıkı düzen gerektirirdi. Bu düşüncelerine karşın sesli sesli kaba kaba güldü. Herkes bir ağızdan konuşuyordu. Treyze herkesin ortasında etekliğini giydi. Kasadaki kız etekliğe güldü. Treyze bu konuda kimsenin akıl yürütmesine meydan vermeden rica ederim kıskançlık bu dedi. Ve etekliğin altındaki iç eteğin geniş dantellerini gösterdi. Güzel diye bunlara denirdi. Bluzunun altındaysa en iyi çamaşırlarını giymiş sayılmazdı. Kahkahalar durmadan çınlıyordu. Treyze rahatladı. Grob'un karısından korkmuştu. Neyse ki şansı yardım etmiş de Grob'u öyle öpmüştü. Böyle bir fırsat bir daha eline geçmezdi. Herkes güldüğüne göre ona kimseden bir zarar gelmeyecek demekti. İnsan gülerse polis çağırır mı? İnce uzun bir satıcı ona erkek denemezdi. Tıpkı eski kocasına o hırsıza benziyordu. Laygrub'un bayan arkadaşı dedi. Bir başkası bu seferki bir erkekti. Şöyle dedi. Aman ne güzel bir bayan arkadaş. Ötekiler daha da yüksek sesle gülmeye başladılar. Bunu pek kaba buldu Treyze. Rica ederim ben güzel bir bayanım. Şöyle bağırdı. Çantam nerede? Çantası gitmişti. Çantam nerede? Polis çağıracağım. Ve annesi bunu dayanılmaz buldu. Kes sesini diye bağırdı. Şimdi ben polis çağıracağım. Döndü, telefona doğru yürüdü. Bay Gross, küçük patron, kadının oğlu, bu arada kadının arkasında duruyor, ona bir şey söylemeye çabalıyordu. Onu dinleyen yoktu. Kendinden geçmiş bir halde kadının kolunu çekeledi. Ve annesi onu bir kenara itti ve boğuk, erkeksi bir sesle bağırdı. Ona bir ders vereceğiz. Burada kimin borusu öter göstereceğiz ona. Bay Gross ne yapacağını şaşırmıştı. Her şeyi göze alarak ahizeyi kaldıran annesini çimdikledi. Ama bu bizden bir şey alacak diye fısıldadı. Ne? Diye sordu kadın. Güzel bir yatak odası takımı. Treyze'yi yalnız o tanımıştı. Ve annesi ahizeyi yerine koydu. Şöyle bir döndü. Bir dakika içinde orada toplanan herkesi ama herkesi dağıttı. Müşterilerime hakaret edilmesine izin veremem. Eşyalar gene sallanmaya başladı. Ama bu kez gülme sesi duyulmuyordu. Hanımefendinin çantası nerede? 3 dakika içinde bulunacak çanta anlaşıldı mı? Mağaza çalışanlarının hepsi kendilerini yere attı ve buyruğa uyarak 4 ayak üzerinde çantayı aramaya koyuldular. Treyze'nin bu arada tam tamına ve annesinin durduğu yerde bulunan çantayı aldığını görmeyen yoktu. İlk ayağa kalkan ve Treyze'nin koltuğunun altında duran çantayı şaşkın bir tavırla fark eden Bay Grob oldu gene. Ama görüyorum ki sevgili hanımefendi diye haykırdı sevinçle. Çantanızı bulmuşsunuz bile sevgili hanımefendi. Şansınız varmış sevgili hanımefendi. Size ne göstermemi istersiniz sevgili hanımefendi sorabilir miyim? Adamın bu dal kavuk ve işgüzar atılımı ve annesinin onayıyla destekleniyordu. Kadın onun yanına gitmiş karşısında baş sallıyordu. Treyze bugün bir şey istemiyorum dedi. Grob Treyze'nin elini tutarak yerlere dek eğildi. Alçak gönüllü ve melankolik bir havayla soludu. O güzel elinizi öperim sevgili hanımefendi. Eldiveninin bittiği yerden kolunu öptü ve küçük elinizi öperim madam diye mırıldandı. Sol eliyle zarif bir hareket yaparak doğruldu, kenara çekildi. Mağaza çalışanları diz çöktü ve bir onur kıtası oluşturdu. Treyze duraksadı, başını gururla geriye attı ve veda yerine şu büyük sözü söyledi. Affedersiniz, sizi kutlamama izin verir misiniz? Bu sözleriyle ne demek istediğini anlamadı Grob ama gene de eğilmesi gerekiyordu. Yerlere dek eğildi. Treyze iki yanda iki sıra olmuş onur kıtasının arasından yürüyerek dışarı çıktı. Her sırt büküldü. Her ağızdan selamlama sesleri yükseldi. En arkada ve annesi duruyor, gürleyen sesiyle Treyze'ye gereken ilginin gösterilmesini sağlıyordu. Annesinin dizinin dibinden ayrılmayan patronsa hiçbir şey söylemiyordu. Bugün yeterinden çok konuşmuş, haylileri gitmişti. Aslında annesine hanımefendinin müşteri olduğunu çok daha önceden söylemeliydi. Treyze iki kişinin iki yandan açtığı kapıdan Zafer takı altında geçer gibi çıktığı anda patron çabucak bürosuna girdi ve gözden gitti. Ve annesi onu bağışlardı belki. Treyze oradan uzaklaştıktan sonra bile insanların şaşkın ünlemlerini duydu. Ne şık giyinmiş, hele o eteklik ne güzel. Ah ne mavi yani. Zengin kadın, prenses gibi. Şu grupta da şans var yani. Bu bir düş değildi. Şansı Grob tekrar tekrar öpmüştü elini. Şimdi sokaktaydı Treyze. Kapı bile ardından yavaşça ve saygıyla kapanmıştı. Herkes camlı kapıya üşüşmüş ardından baka kalmışlardı. Yalnızca bir kez dönüp bakmıştı kapıya doğru ve sonra gülümseyerek kayarcasına uzaklaşmıştı oradan. İşte bir kadını eşsiz bir adam sevince böyle olurdu. Evlenmişti ama nasıl bekleyebilirdi onu? Daha önce gelmesi gerekirdi. Nasıl da onu kollarıyla sarmıştı? Sonra birden korktu ama. Yeni karısı dükkandaydı. Karısı Karun gibi zengindi. Bu iş böyle gitmezdi. Adam buna dayanamazdı. Saygıdeğer bir erkekti çünkü. Ne olduğunu anlamıştı. Her şeyi biliyordu o. Önden ona sarılmış, arkadan da kendini savunmuştu. Karısı duysun ve inansın diye Treyze'ye karşı koyuyormuş gibi yapmıştı. Ne akıllı adamdı doğrusu. Gözleri de vardı, omuzları vardı, yanağı da vardı. Karısı güçlüydü. Önemli birine benzerdi ama hiçbir şeyin farkında değildi. Çantası kayboldu diye hemen polis çağırmaya kalkmıştı. İşte eş diye buna denirdi. Kendisi de böyle bir eş olurdu. O hırsız daha önce sepetlenseydi de o da mağazaya daha vakitli gitseydi ya. Treyze'nin ne suçu vardı bunda? Adam elini öpmüştü. Dudakları da vardı. Kendisini bekliyordu Grob. Başlangıçta ona yüklü bir para verecek tek kişi kendisiydi. Derken ansızın daha yüklü bir servete sahip biri çıkmıştı karşısına. Kadınlar onu hiç rahat bırakmazlardı zaten. Ne yapsın, evlendi bu kadınla. Güzelim paralara sırt çevirecek değildi ya. Ama yalnız ve yalnız Treyze'yi seviyordu. Yeni karısını sevmiyordu. Kendisi oraya gidince herkes diz çöktü. Çantasını aramaya başladı. Kapının camı gözden görünmüyordu. Tüm gözler onun ardından baka kalmıştı. İyi ki de yeni tekliğini giymişti. Ne kadar mutluydu ah. Kendisini öptüğü için ne şanslıydı. Kim bilir, belki de bir fırsat daha ellerine geçmeyebilirdi. Eteklik ona çok yakışıyordu. Altındaki iç etek de öyle. İç etekteki dantel pahalı türdendi. Sıradan kadınlardan değildi o. Ama zavallıcık diye düşündü kendi kendine. Şu kalçalarımın tadına birazcık baksaydı bari. Onun canı yok mu? Kalçaların muhteşem olduğunu sanmıştı önceki karşılaşmalarında. Şimdi gözleriyle görmüştü işte. Evli bir adam olmasına karşın onu kendisinden yoksun bırakmamıştı. Treyze düşte yürür gibi eve geldi. Ne cadde atlarını fark etti gelirken ne de kendisine yöneltilen saygısızlıkları. Şanssızlığı şanssızlıkları engelleyen bir muska gibiydi. Sayısız yan sokaklar açıldı önünde ama o kendisini yeni mülküne götüren güvenli yolu seçti. Kolalı görüntü gerek yayalar gerek araçlar tarafından huşuyla karşılandı. Her yanda sevgi dolu ilgileri kendine çekiyordu. Ama o her şeyi görmezden geliyordu. Bir satıcılar ordusu ona hizmet etmişti. Zafer takı Hint kauçuğundan yapılmaydı. Takı da adım adım kendisiyle birlikte yürütüyordu Treyze. Herkes elini öpüyordu. Öpme sesleri havada çın çın ötüyordu. Sağdan soldan öpücük yağıyordu. Hiçbirini de geri çevirmedi Treyze. Önemli birine benzeyen yeni eşler polise telefon etmeye kalkıyorlardı. Treyze'nin çantası çalınmıştı. Küçük şefler ortada görünmüyordu artık. Hepsi de yok olmuşlardı. Artık dükkanlarında değildiler. Yalnızca adları kapılarda okunuyordu. Dudakları, gözleri, omuz ve yanakları olan Bay Puda'nın kollarına düzinelerle kadın günde en fazla 30 atılıyordu. Mavi kolalı eteklikler yere düşüyordu. Muhteşem kalçalar aynalarda kendilerine hayran hayran bakıyorlardı. Eller kalçalardan çekilmiyordu bir türlü. Eller hiç çekilmiyordu. Dükkan dolusu insan öylesi güzelliği görünce gururla gülmüşlerdi. Hizmetçiler şaşkınlıktan ellerindeki toz bezlerini düşürdüler. Hırsızlar çaldıkları malları geri verdiler. Kendilerini astılar ve gömdürttüler. Bütün dünyada yalnızca bir tek servet vardı. Tüm ötekiler ondan sonra geliyordu. Bu servet kimsenin değildi. Yalnızca tek bir kişiye aitti. Sen de dursun. Çalmak yasaktır. Gözlemeye gerek yok. Yapacak başka iş yok mu? Yayıp döversin. Saf altından ve de bir çocuğun başı büyüklüğünde tereyağı çıkar ortaya. Şişkin tasarruf cüzdanları patlıyor. Çeyiz sandıkları da patlıyor. Sandıklar tıklım tıklım banka cüzdanı dolu. Kimse onları almak istemedi. Dünyada iş çevirmesini bilen iki kişi vardır. Bunlardan biri kadındır. Her şey ona aittir. Ötekinin adı Puda'dır. Puda'nın hiçbir şeyi yoktur. Ama kadını yönetme hakkı vardır. Analar Tanrı rahmet eylesin mezarlarında bile rahat durmazlar. Elinde avucunda ne varsa alırlar. Kapıcılara bahşiş verme geleneği kaldırılmıştır çünkü hepsinin de aylıkları vardır. Ne dersen çıkıyor. Bir hırsızın geride bıraktığı kağıt parçaları karşılığında tıkır tıkır para veriyorlar. Kitaplar da iyi para getirir. Daireyi nakit karşılığı sattı. Daha güzeli ondan da ucuza alınır. Eskisinin pencereleri bile yoktu. Treyze neredeyse eve varmıştı. Çoktan yıkılan esnek zafer takı havaya karışmıştı. Hava gene sakindi. Geride kalan dünyanın yerini yavaş yavaş alışılagelen şeyler alıyordu. Bunlar çok yalındı. O denli zengin değildi. Ama öte yanda Treyze bunlardan emindi. Bulacağından ve onlara sahip olduğundan emindi. Eşiğe geldiğinde Treyze şöyle dedi. Affedersiniz ama adam iyi ki evli. Her şey tümüyle benim bu durumda. Bay Grobo ne biçim bir sermaye ödünç verebileceğini kendisine ancak şimdi soruyordu. Böyle durumlarda her şeyi kağıda dökmeli, imzalayıp mühürlemeliydi. Okkalı bir faiz almak hakkıydı. Ve de ortaklık isterdi. Hırsızlamak yasaktı. Neyse şansı vardı da böyle bir şey başına gelmemişti. İnsanlar nasıl paralarını elden çıkaracak denli düşüncesiz olabiliyorlardı. Bir daha kuruş yüzü görmezdiniz. Profesörün nesi var? Kapıcı yolunu kesmiş karşısında kükrüyordu. Treyze irkildi, bir adım geriledi, bir şey söylemedi. Bir yanıt bulmaya çalışıyordu. Kocasının onu soyduğunu söylese kapıcı polise haber verecekti. Polise haber verme işini geciktirmek istiyordu. Yoksa polis onun parasını bulur, hesabını sorardı. Sanki parayı Kien ona vermemiş gibi. Bir haftadır görmüyorum. Ölmüş olmasın sakın. Affetmişsiniz siz onu. Canlı ve de turp gibi. Ölecek adam bu. Öyleyse hastadır belki. Ona saygılarımı söyleyin. Yakında uğrar, geçmiş olsun derim. Her zaman için hizmetindeyim. Treyze başını yana eğdi ve sordu. Acaba siz biliyor musunuz nerede olduğunu? Evin masrafları için acele bulmalıyım onu. Kapıcı Kiye'nin karısıyla yaptığı bu konuşma sonucu kandırıldığını anlamıştı. Demek bahşişini kesmeye kalkıyorlardı. Profesör ona para vermek istemediğinden gizleniyordu. Zaten profesör değildi ki. Ona bu adı kendisi, kapıcı, kendi isteğiyle vermişti. Birkaç yıl önce düpedüz doktor Kiye'ndi. Böyle bir ünvan hiçbir şey değildi. Sokaktaki herkesin ona profesör demesini sağlamak için ne zahmetlere katlanmıştı. Kimse kimseye bedava çalışmazdı. Hizmet ederdiniz, para alırdınız. O kazık heriften armağan istemiyordu ya, aldığı parayı bahşiş olarak alıyordu. Yani diye kükredi Treyze'ye, kocanızın evde olmadığını mı öne sürüyorsunuz? Aa, rica ederim, bir haftadır yok. Bıktım artık, birden gitti, beni tek başıma bıraktı. Mutfak masrafı falan bırakmadı. Böyle şey yapılır mı hiç? Şimdi gece kaçta yatağa giriyor acaba? Saygıdeğer kimseler 9'da yatar. Polise haber vermeniz gerek. Ama rica ederim, aldı başını gitti. Yakında dönerim dedi. Ne zaman döner? Ne zaman canı isterse. O her zaman böyledir. Kendinden başka kimseyi düşünmez rica ederim. Başkalarının da canı can değil mi? Bunda benim ne suçum var? Kes sesini bakalım. Gelip evi arayacağım. Onu orada görürsem sana bir güzel sopa çekerim. Bana 100 şilin borcu var. Pis domuz kendini kollasın, geliyorum. Ona gününü gösteririm. Böyle değildim eskiden ama şimdiden sonra böyle olacağım. Treyze adamın önü sıra yürümeye başlamıştı bile. Söylediği sövgülü sözlerden Kiye'ne karşı kin duyduğunu anladım. Şimdiye dek kapıcının Kiye'nin tek ve de vazgeçilmez dostu olduğunu sanarak korkmuştu ondan. Şimdi başına ikinci devlet kuşu konuyordu. Şans bir kez daha gülmüştü ona. Hakikati söylediğini anlasın, ona yardım ederdi mutlaka. Herkes hırsıza karşıydı. Neden hırsız olmuştu sanki? Kapıcı kapıyı ardından gürültüyle kapattı. Öfkeden rap rap yürüyor, kitaplığın altında oturanları korkuya boğuyordu. Yıllardır ölümcül bir sessizliğe alışmıştı alt kattakiler. Merdivenler bir anda meraklı insanlarla doldu. Herkes bu gürültüyü yapanın kapıcı olduğu kanısındaydı. Bu ana dek profesör onun sevgili kuluydu. Kiracılar kapıcının her fırsatta kafalarına kalktığı bahşişten dolayı Kiye'nden nefret ediyorlardı. Belki de profesör artık para vermek istemiyordu da ondan patırt ediyorlardı. Haklıydı elbet, kapıcı alacağını alıyordu. Bugüne dek kapıcının elinden kurtulan olmamıştı. Ama ayaklarının ucuna basarak kafalarını uzatan dinleyiciler, konuşma sesi duymamalarının, yalnızca yakından tanıdıkları gümbürtülü adımları duymalarının gizini merak ediyorlardı. Çünkü kapıcının öfkesi öyle büyüktü ki daireyi büyük bir suskunluk içinde aradı. Öfkesini biriktiriyordu. Gıcırdayan dişlerinin ardında düzinelerle lanet birikiyordu. Yumrukları üzerinde kızıl kıllar diken diken olmuştu. Treyze'nin yeni yatak odasındaki giysi dolaplarını kenara çekerken fark etti bunu. Herif akla gelmedik bir yerde gizleniyor olabilirdi. Treyze onu anlayışla izliyordu. Adam durunca o da duruyordu. O arkasına dönüp bir şeye baktığında kendisi de aynı hareketi yapıyordu. Adam onu görmüyordu bile. Bir iki dakika sonra kendi gölgesi gibi alıştı kadına. Büyüyen öfkesini tuttuğunu anlamıştı Treyze. Onun öfkesiyle kendisininki de artıyordu. Kocası yalnız bir hırsız değil, onun savunmasız bir kadını tek başına bırakıp giden bir kendini bilmezdi. Kapıcının işine engel olmamak için sesini çıkarmıyordu. Birbirlerine ne denli yaklaşırlarsa ona karşı duyduğu korku o denli azalıyordu. Önce yatak odasına soktu adamı. Öteki iki kapalı odanın sürgüsünü açtığında kendisi önden gitti. Mutfağın yanında bulunan eski odasına çabucak bir göz atmakla yetindi adam. Kiye'nin ne denli iyi gizlenirse gizlensin büyük bir odada bulunabileceğini düşünüyordu. Mutfağa girdiğinde tüm kapkacağı kırmak için dayanılmaz bir istek bürüdü yüreğini. Ama yumruklarına yazık olurdu. Fırının üzerine tükürdü ve her şeyi olduğu gibi bıraktı. Şimdi çalışma odasına döndü. Giderken giysi askılığını uzun uzun baktı. Kiye'nin orada asılı değildi. Koca yazı masasını alt üst etti. Bunun için yumruklarının ikisine de gereksinme duydu. Bu aşağılanmanın korkunç öcünü de aldı aynı zamanda. Bir kitap rafına yapıştı. Birkaç düzine cildi yere savurdu. Sonra Kiye'n ansızın ortaya çıkar mı diye çevresine bakındı. Bu onun son umuduydu. Sıvıştı dedi. İçtiği antlar onu çarpmıştı. 100 şilinin gittiğine canı sıkılıyordu. Aylığıyla birlikte isteklerini karşılamaya tıpatıp yetiyordu o para. Çok iştahlı bir adamdı. Açlıktan ölseydi o gözcü hücresi ne olurdu? Treyze'ye doğru yumruklarını sıktı. Kılları hala diken dikendi. Şuraya bak diye gürledi. Yaşamım boyunca böylesine öfkelenmedim asla. Treyze yerdeki kitaplara baktı. Yumrukların özür dilemek amacıyla onun gönlünü almak için kendisine uzatıldığını sanmıştı. Gönlü alınmıştı gerçi ama yumruklarla değil. Affedersiniz ama erkek bile değildi o dedi. Pis orospu, ne olacak, orospuydu diye gürledi haksızlığa uğrayan taraf. Gangster, cani, katil. Treyze dilenci diyecekti. Ama adam gangstere dek çıktığına göre vazgeçmesi daha doğru olurdu. Tam hırsız diyecekti. Adamın katil sözü onu bastırdı. Sövgülerle fazla zaman yitirmedi. Kısa zamanda yumuşadı ve kitapları toplamaya başladı. Yere fırlatmak kolaydı ama geri koymak güçtü. Treyze merdiveni getirdi. Hemen tırmandı. Başarılı günü kalçalarını oynatma isteği uyandırdı içinde. Kapıcı bir eliyle ona kitapları veriyor, ötekiyle kadına sulanıyor, kalçalarını şiddetle çimdikliyordu. Treyze'nin ağzının sular akıyordu. Kendi yaklaşma yöntemiyle elde ettiği ilk kadın Treyze'ydi. Ötekilerin hepsine düpedüz saldırmıştı. Treyze kendi kendine şöyle soluyordu. Erkek diye buna denir. Gene yap lütfen. Sessiz olarak utanarak biraz daha diyordu. Kapıcı da ona biraz daha kitap veriyor, sol kalçasını aynı şiddetle çimdikliyordu. Treyze'nin ağzı iyice sulandı. Sonra böyle şeylerin yapılmaması gerektiği aklına geldi. Bağırdı ve kendini merdivenlerden adamın kollarına attı. Adam kadını düşmeye bıraktı. Kolalı etekliği yırtarak çıkardı ve ona sahip oldu. Ayağa kalkınca bu ona bir ders olsun, ihtiyar iskelet dedi. Treyze çığlıklar arasında affedersin ama artık ben seninim diyordu. Bir erkek bulmuştu kendini. Elinden kaçırmaya niyeti yoktu. Adam kes sesini diye yanıt verdi. Ve o gece daireye taşındı. Gündüz görevi başında duruyordu. Geceleri ona yatakta danışmanlık görevi yapıyordu. Yavaş yavaş işin aslını öğrendi ve kadına kocası dönüp gelmeden kitapları kayıtsız şartsız rehine vermesini buyurdu. Paranın yarısı onun hakkıydı. Yasal konumuyla ilgili olarak Treyze'yi bir güzel korkuttu. Ama kendisi eski bir polisti ve ona yardımcı olacaktı. Bu nedenle de sorgusuz sorusuz ona boyun eğiyordu kadın. Her 3-4 günde bir iyice yüklenmiş olarak Treyze onun yolunu tutuyorlardı. Hırsız. Kapıcı eskiden profesörü olanı ilk başta tanıdı. Yeni yüklendiği Treyze'nin danışmanlığı görevi daha çok işine geliyordu. Bu iş her şeyden önce eski bahşişinden daha çok para getiriyordu. Öç almak onun çıkarına olmayacaktı. Bu yüzden küskün davranmadı ve dikkatle başını başka yöne çevirdi. Profesör sağında duruyordu. Bu arada paket sol koluna aktarılmıştı. Bir an için paketin ağırlığını yokladı. Bu inceleme kendisine gerekli olan oyalanmayı sağlamıştı. Treyze artık onun söylediği her şeyi yapma alışkanlığını edinmişti. Öfkeli bir hareketle hırsıza bir omuz vurdu ve elindeki büyük, güzel pakete hırsla sarıldı. Ama adam ansızın yolunu kesti. Treyze hiçbir şey demeden adamı kenara itti. Öteki de hiçbir şey demeden elini pakete koydu. Kadın paketi çekti. O da sımsıkı tuttu. Kapıcı bir hışırtı duydu. Sağına soluna bakınmadan yukarı çıkmaya başladı. Bu karşılaşmanın sessiz sakin geçiştirilmesini istiyordu. Bu yüzden kendi kendine duyduğu hışırtının kadının paketi trabzana sürtmesinden çıkan ses olduğunu söyledi. Şimdi Kien de paketi asılıyordu. Kadın daha çok direnmeye başladı. Yüzünü ona döndü. Kien gözlerini kapadı. Bu davranış kadını şaşırttı. Merdivenlerin üst basamaklarındaki adam yardımına koşmuyordu. Sonra polisi ve işlemekte olduğu suçu anımsadı. Kendisini içeri aldırırsa hırsız daireyi gene ele geçirecekti. O böyle bir adamdı işte. Hiç düşünmeden yapardı bunu kuşkusuz. Dairesini yitirdiği düşüncesi gücünü tümüyle kesti. Kien paketin ağırlığının büyük bir kısmını kendi tarafına çekmişti. Kitaplar ona güç verdi ve bunun üzerine nereye götürüyorsunuz onları diye sordu. Kitapları görmüş olsa gerekti. Kağıt hiçbir yerinden yırtık değildi. Treyze onu evin efendisi olarak gördü.